Bayram 32, sayfa 340. Saat yarımı biraz geçerken önceki gecenin mutluluğunu çoktan unutmuş, bozuk bir moralle 4 kat aşağıdaki kütüphaneye inmişti. Kütüphane boş bir depoyu andırıyordu. Tezgahlardaki raflar boşalmış, yanlış yazılmış evraklar yırtılmış, yalnızca 2 raf kalmıştı. İkinci döner kapının arkasından eşyaların taşıma sesi duyuluyordu. Baş kütüphaneci gözlüklerini burnunun dibine kadar itmiş, parmağını rakamlar listesinde gezdiriyordu. Rory buralarda mı? Meşgul. Onunla öğle yemeği yemeyeceğimi söyler misin? Nerede olduğunu bilmiyorum. Eli geç geldiğini Melisa'nın fark etmesinden ötürü biraz gergindi. Tamam. Onu görür müsün peki? Ona şu makale üzerinde çalışmam gerektiğini söylemeliyim. Akşama doğru uğrayacağımı söyler misin? Not bırak. Ama nerede olduğunu bilmediğini söyledin. Adam kafasını kaldırdığında kaşları çatıldı. Kusura bakma ama taşınma hazırlıklarının son aşamasına geldik. Birilerine mesaj ulaştırmakla uğraşamam. Adam sabırsızdı. O halde danışmaya gidip Rory'nin cep telefonunu isteyerek onlara zaman kaybettireyim. Olur mu? Rory'nin işine engel olup ona zaman kaybettirmekten iyidir. Adam elini kaldırdı. Onu görürsem söylerim. Aa, hiç zahmet etme. Seni sıkıntıya soktuğum için de kusura bakma. Adam yavaşça dönüp annesinin eski moda diye tabir edeceği bir bakış attı. Biz kütüphanedekiler sen ve senin gibiler için gereksiz görünebiliriz Bayan Howard. Ama şu yaşımda ayak işlerini yapabileceğimi sanmıyorum. Bu durum senin sosyal hayatına zarar veriyorsa üzgünüm. Birden Rory'nin kütüphanecilerin bütün gazete yazarlarının yüzleriyle isimlerini eşleştirebileceklerini söylediğini anımsadı. Oysa Eli bu adamın adını bile bilmiyordu. Adam döner kapıdan geçip gözden kaybolurken Eli kızardı. Saygısız bir ergen gibi davrandığı için kendine, ona yardımcı olmadığı için de yaşlı adama kızmıştı. Çok güzel başlayan bir günde dışarıda öğle yemeği yiyemeyeceği anlamına gelen soğuk bir konuşma yapan Melisa'ya da kızıyordu. John neredeyse saat 9'a kadar kalmıştı. Somerset treni 11'e çeyrek kala geldiği için acele etmesine gerek yoktu. Eli ona güzel yaptığı neredeyse tek yemek olan omletinden pişirmiş ve yatağa oturup John yerken keyifle birkaç lokma almıştı. Daha önce bütün bir geceyi yalnızca bir defa birlikte geçirmişlerdi. Bu da John'un onu aklından çıkartamadığını iddia ettiği ilişkilerinin ilk günlerindeydi. Dün gece de o ilk zamanlardaki gibiydi. Yaklaşan tatili John'un Ellie'nin duygularına karşı daha duyarlı olmasını sağlamışçasına şefkatli ve sevgi doluydu. Ellie onunla bu konuda konuşmamıştı. Geçen yıl ona bir şey öğrettiyse o da anı yaşamaktı. Ödeyeceği bedeli düşünerek gününe gölge düşürmek yerine yaşadığı her anın tadını çıkarmaya baktı. Hüzün yakındaydı. Hep öyle olurdu. Ama genellikle etkisini biraz olsun azaltacak kadar anı biriktirirdi. Basamaklarda durup John'un onu saran çıplak, çilli kollarını, kendi yastığında uyuyan yüzünü düşündü. Mükemmeldi, mükemmel. Günün birinde John bu konuyu ciddi ciddi düşünür de hayatlarını bu şekilde geçirebileceklerini fark eder mi diye düşünmeden edemiyordu. Langley Caddesi'ndeki postane taksiyle kısa bir mesafedeydi. Ofisten çıkmadan önce Melisa'nın sekreterini bilgilendirdi. Resmi bir nezaketle beni isterse cep telefonumdan ararsın dedi. Bir saat içinde dönerim. Öğle vakti olmasına karşın postane kalabalık değildi. Ön tarafa doğru yürüyüp elektronik sesin 4 numara lütfen demesini uysalca bekledi. Posta kutusu bölümünden biriyle görüşebilir miyim? Bekleyin. Kadın gözden kayboldu. Döndüğünde de Ellie'yi ilerideki bir kapıya gitmesini işaret etti. Ellie'ye ilerideki bir kapıya gitmesini işaret etti. Orada Margie'yi bul. Genç bir kadın kafasını kapıdan uzattı. Boynuna bir yaka kartı ve altın zincirli bir haç takmış. Ellie'nin bütün gün onlarla çalışmak şöyle dursun, nasıl ayakta durabildiğini merak ettiği yükseklikte ayakkabılar giymişti. Gülümsedi. Ve Eli şehirde size birinin gülümsemesinin artık ne kadar yadırgandığını düşündü. Eli, biraz tuhaf bir şey soracağım diye söze başladı. Bir posta kutusu numarasını yıllar önce kimin kiraladığını öğrenmek mümkün mü? Kiralayan kişiler sık sık değişir. Hangi yıllardan bahsediyorsun? Eli ona ne kadarından bahsetmesi gerektiğini düşündü ama Margie'nin öyle tatlı bir yüzü vardı ki ona sırrını açıklıyormuş gibi bir tonla konuşmaya devam etti. Çantasından özenle plastik bir dosyaya yerleştirdiği mektubu çıkardı. Biraz tuhaf bir şey. Birkaç aşk mektubu buldum. Buradaki posta kutusuna yollanmışlar ve onları iade etmek istiyorum. Bu sözler Margie'nin ilgisini çekmişti. Ödemeler ve iadelerle uğraşmaktan daha ilginç bir konuydu ne de olsa. Eli zarfı gösterdi. Posta kutusu 13. 13 mü? Biliyor musun? Aa evet. Margie bildiklerinin ne kadarını anlatabileceğini düşünüyormuş gibi dudaklarını birleştirmişti. Bu posta kutusunu neredeyse 40 yıldır aynı kişi kullanıyor. Aslında o kadar da şaşılacak bir durum değil. Peki onu farklı kılan nedir? Bugüne dek o posta kutusuna hiç mektup gelmedi. Bir tane bile. Sahibini defalarca arayıp kapatmasını önerdik ama açık tutmakta ısrar ediyor. Parasını boşa harcamak istiyorsa bu onun bileceği iş dedik. Genç kadın mektuba baktı. Aşk mektubu öyle mi? Ne yüzücü. Bana o kişinin adını verebilir misin? Elinin midesi gerildi. Buradan tahmin ettiğinden daha iyi bir hikaye çıkabilirdi. Kadın başını iki yana salladı. Kusura bakma, bilgiler gizli tutulmalı. Aa lütfen. 40 yıl süren yasak aşk konusuyla Melisa'nın karşısına çıkarsa herkesin yüzünün alacağı ifadeyi düşündü. Lütfen, benim için ne kadar önemli olduğunu bilemezsin. Çok üzgünüm gerçekten ama işimden olurum. Eli işinden lanet edip aniden oluşan uzun kuyruğa baktı. Margie tekrar kapıya dönüyordu. Eli nezaket kurallarını unutmadan yine de teşekkürler dedi. Bir şey değil. Arkalarında küçük bir çocuk ağlayarak arabasından inmek istiyordu. Eli çantasını karıştırdı ve dur bir dakika dedi. Evet, Eli sırıttı. Posta kutusuna bir mektup bırakabilir miyim? Sevgili Jennifer, kabalığımı mazur gör ama sana ait olduğunu düşündüğüm ve memnuniyetle sana iade edebileceğim bir mektup buldum. Aşağıdaki numaradan bana ulaşabilirsin. Sevgiler, Eli Howard. Rory mektuba bakıyordu. Nation'ın karşısındaki barda oturuyorlardı. Akşamın erken saatleri olmasına karşın hava kararmıştı. Ve aydınlatma lambalarının altındaki nakliye araçları ön kapının önünde görülebiliyor. Tulum giymiş adamlar girişin geniş basamaklarına inip çıkıyordu. Ne oldu? Sence yanlış mı anlamışım? Hayır. Rory Eli'nin yanına oturmuş, bir ayağını önlerindeki masanın bacağına yaslamıştı. Ne peki, neden suratını astın? Rory sırıttı. Bilmem, bana sorma, ben gazeteci değilim. Hadi ama, o suratın anlamı nedir? Bu biraz şey gibi hissettirmiyor mu? Ne gibi? Ne bileyim, özel. Sen de ondan kirli çamaşırlarını dökmesini isteyeceksin. Belki de böyle bir şans yakaladığı için memnun olur. Belki ona ulaşabilir. Elinin sesinde meydan okuyan bir iyimserlik vardı. Belki de evlidir ve 40 yıldır kadının ilişkisinin etkilerini unutmaya çalışıyordur. Ve 40 yıldır kadının ilişkisinin etkilerini unutmaya çalışıyorlardır. Sanmam. Hem kirli çamaşırlarını dökeceğini nereden biliyorsun? Belki de birliktedirler. Mutlu bir son yakalamış olabilirler. O yüzden mi posta kutusunu 40 yıldır açık tutuyor? Bence mutlu sona benzemiyor. Rory mektubu ona geri verdi. Akıl sağlığını kaybetmiş bile olabilir. Bunca zaman birine aşık kaldıysan çıldırmışsın demektir. Kesinlikle. Bir posta kutusunu 40 yıl açık tutmak da normal bir davranış sayılmaz. Eli, Rory'nin haklı olabileceğini düşündü. Ama Jennifer ve boş posta kutusu hayal gücünü ele geçirmişti. Daha da önemlisi, İyi bir makaleye onu en çok yaklaştıran şeydi bu. Bunu düşüneceğim dedi. Eli, Jennifer'a yolladığı mektuptan bahsetmedi. Dün gece eğlendin mi? Bacakların ağrımıyor mu? Ne? Buz pateninden sonra bacakların ağrır diye düşünmüştüm. Ha, biraz. Eli, bacaklarını doğrulturken gerildiklerini hissetti ve dizleri Rory'nin dizine sürtününce kızardı. Karşılıklı şakalaştılar. Ellie, Jane Torvild'di. Rory ise onun emirlerine amade olan alçak gönüllü kütüphaneciydi. Ona bilinçli olarak imla hatalarıyla dolu mesajlar atıyordu. Sizin gibi zeki bir hanımefendi, benim gibi mütevasi bir kütüphaneci ile bir şey içmek ister mi? Aşağıda beni aramışım. Ellie ona bakarken Rory yine sırıttı. Ellie yüzünü buruşturdu. Amirin amma da huysuzmuş. Ciddiyim. Tek amacım sana bir mesaj iletmesini sağlamakken çocuğunu kurban etmesini istiyormuşum gibi davrandı. Rory burnunu büzüştürerek iyi biridir aslında dedi. Yalnızca biraz stresli. Aslında gerçekten stresli. Emekli olmadan önceki son projesini hazırlıyor ve 40 bin doküman sırası bozulmadan taşınması gerekiyor. Bir de dijital ortamda taranması gerekenler var. Hepimiz çok meşgulüz Rory. O yalnızca her şeyin muntazam bir şekilde yürütülmesini istiyor. Bilirsin işte, her şey gazete için. Onu severim. Nesli tükenmek üzere olan adamlardandır. Ellie, Melissa'yı düşündü. O soğuk bakışlarını, yüksek topuklarını hayal etti ve Rory'e hak vermeden edemedi. Rory'la ilgili bilinmesi gereken her şeyi bilir. Aslında bir ara onunla konuşmalısın. Bana kanı kaynadığı için mi? Onunla nazikçe konuşsaydın eminim kanı kaynardı. Seninle konuştuğum gibi mi? Hayır, nazikçe dedim. Onun yerine sen mi geçeceksin? Ben mi? Rory bardağını dudaklarına götürdü. Hayır, ben seyahat etmek istiyorum. Güney Amerika'ya gideceğim. Bu işe de kısa süreliğine girmiştim aslında ama 18 ay kaldım. 18 aydır burada mısın? Hiç fark etmedin mi? Alınmış gibi somurttu ve eli yine kızardı. Ben seni daha önce nasıl göremedim? Siz yaşlılar yalnızca görmek istediğiniz şeyi görürsünüz. Bizse sizin emirlerinizi yerine getirmesi gereken görünmez asalaklarız. Rory kötü bir niyet gütmeden gülümseyerek konuşuyordu. Ama Ellie söylediklerinde gerçeklik payı olduğunun farkındaydı. Demek ben bencil, umursamaz yaşlının teki, gerçek işçilerin ihtiyaçlarını gözetmeyen biri olarak iş ahlakına sahip iyi niyetli yaşlı bir adama kötü davranıyorum diye mırıldandı. Öyle de denebilir. Rory gözünü ayırmadan ona bakarken yüz ifadesi değişiyordu. Kendini affettirmek için ne yapmayı düşünüyorsun? Bu genç adamın gözlerine bakmak inanılmaz derecede zordu. Cep telefonunun sesini duyduğunda ne yanıt vereceğini düşünüyordu. Çantasını karıştırırken "Affedersin" diye mırıldandı. Küçük zarf işaretine tıkladı. Yalnızca merhaba demek istedim. Yarın gidiyorum. Döndüğümde ararım. Kendine iyi bak. J. Öpücükler. Ellie hayal kırıklığına uğramıştı. Geçen geceki yakınlıktan, hiçbir engel tanımayan birliktelikten sonra yalnızca merhaba demek mi istemişti? Ellie mesajı tekrar okudu. John cep telefonundan fazla bir şey yazmazdı, bunu biliyordu. Silmesine fırsat kalmadan karısı mesajlarından birini görür diye bunun riskli olabileceğini daha en başından söylemişti ona. Hem kendine iyi bak sözünün tatlı bir yanı da yok muydu? Ona iyi olmasını istediği mesajını veriyordu. Ellie kendini rahatlatmaya çalışırken bile John'un ona yolladığı, kelimelerden yoksun mesajların bile derinliklerine nasıl girdiğini düşünüyordu. Birbirlerine o kadar bağlılardı ki bunda bir sorun görmüyor, onun gerçekte ne söylemek istediğini anlıyordu. Ama bugünkü gibi zamanlarda bu kısa mesajların arkasında saklı bir anlam olduğundan ciddi anlamda şüphe duyuyordu. Ona ne yanıt vermeliydi? Çok kötü zaman geçirmesini, karısının yemekten zehirlenmesini, çocuklarının sürekli sızlanmasını, havanın berbat olmasını ve içeriye tıkılıp kalmalarını isterken ona iyi tatiller diyebilir miydi? Otel odasına hapsolup onu düşünmesini, özlemesini istiyordu. Sen de kendine iyi bak, öpücükler. Ellie başını kaldırdığında Rory'nin gözleri yanı başında olup bitenle ilgilenmiyormuş gibi nakliye araçlarına dikilmişti. Ellie cep telefonunu tekrar çantasına atarken kusura bakma dedi. Buna bakmam gerekiyordu. Bunu söylerken bile gerçeği ondan neden gizlediğini düşünüyordu. Arkadaşı olma yolundaydı, hatta olmuştu bile. Ona neden John'dan bahsetmemişti? Fakat ona John'dan bahsetmek yerine mektuplardan birini çantasından alarak ''Sence neden artık kimse böyle aşk mektupları yazmıyor?'' diye sordu. ''Tamam, mesajlar, e-postalar atılıyor ama kimse bu dille yazmıyor değil mi? Kimse aşkını bizim meşhur aşığımız gibi ifade etmiyor.'' Nakliye aracı uzaklaşıyordu. Gazete binasının önü bomboştu ve aydınlatma lambasının altındaki giriş de karanlık bir geçit gibiydi. İçerideki çalışanlar ön sayfayla ilgili son değişiklikleri yapıyordu. Rory, ''Belki yazıyorlardır.'' dedi. Yüzündeki o yumuşaklık kaybolmuştu. Belki de eğer erkeksen ne demek istediğini anlayan olmamıştır. İlgisinin de evine yakın olmayan Swiss Cottage'daki spor salonunda sıra dışı ekipmanlar vardı ve resepsiyon görevlisi öyle aksiydi ki oraya zorla oturtulmuş olabileceğinden şüpheleniyorlardı. Ama ne o ne de Nicky üyeliklerini iptal edip yeni bir arayışına girmekle uğraşacak durumda değillerdi. Burası haftalık buluşma yerlerine dönüşmüştü. Kondisyon bisikletinde birlikte nefeslerini tüketmiş ya da kendilerini 20 yaşındaki özel eğitmenlerin merhamet dolu ellerine bırakmışlardı. Şimdi de küçük havuzda birkaç gelişi güzel tur attıktan sonra bu şeylerin cilde iyi geldiğine kendilerini ikna ederek 40 dakika boyunca sıcak küvette veya saunada oturup sohbete başlıyorlardı. Nicky geç gelmişti. Güney Afrika'daki bir konferansa hazırlanıyordu ve işi uzatmıştı. Hiçbiri diğerinin geç kalması üzerine bir yorum yapmazdı. Böyle durumların olabileceğini, işle ilgili gecikmeler yüzünden serzenişte bulunulmayacağını kabullenmişlerdi. Zaten Eli, Nicky'nin ne iş yaptığını hiçbir zaman tam olarak anlamış değildi. Orası sıcak mı şimdi? Havlusunu saundaki sıraya sererken Nicky de gözlerini siliyordu. Sanırım ama ne kadar keyfini çıkartırım bilmiyorum. Yeni patron tam bir işkolik. Sonrasında bir haftalık izne çıkmayı düşünüyordum ama beni bırakamayacağını söylüyor. Nasıl biri? Aa, iyi biri. Bir çift tesis peşinde koşanlardan değil ama çok çalışıyor ve neden bizim de aynı şekilde çalışmadığımızı anlayamıyor. Keşke yaşlı Richard geri dönse. Uzun öğle yemekleriyle geçen cuma günlerimizi özlüyorum. Artık kimse adam gibi öğle molasına çıkamıyor. Sizin gibi yazarlar dışında kimse çıkamıyor. Sizin öğle yemekleriniz içkili iş görüşmeleriyle geçiyor sanıyordum. Ha, başımdaki gibi bir amirim varsa mümkün değil. Sabahki toplantıyı anlatınca Nicky'nin gözlerinde sevecen bir bakış belirdi. Nicky, dikkatli ol dedi. Gözü üzerinde demek ki. Şu makale ne durumda peki? Sırtından inmesini sağlayacak mı? Bir sonuç çıkar mı bilmiyorum. Bu konuyu kullanmak da garibime gidiyor. Eli ayağını ovdu. Mektuplar güzel. Gerçekten de etkileyici. Biri bana böyle bir mektup yazsa yayınlanmasını istemezdim. Sanki Rory'nin bunu söyleyen sesini duyuyordu ve artık ne düşündüğünden de emin değildi. Mektupların yayınlanması fikrinin Rory'yi bu kadar rahatsız etmesini beklemiyordu. Nation'daki herkesin aynı zihniyette olmasına alışmıştı. Gazete her şeyden önce gelir, gelenekçi düşünce. Nicky, bense reklam panolarını astırmak isterdim. Artık aşk mektubu alan var mıdır ki? Dedi. Ablam, 90'lı yıllarda nişanlısı Hong Kong'a gittiğinde haftada en az 2 mektup alıyordu. Bir defasında bana göstermişti. Homurdandı. Ama çoğunda poposunu ne kadar özlediğinden bahsediyordu. Başka bir kadın saunaya girdiğinde gülmekten yerlere yatıyorlardı. Nazikçe gülümsediler ve kadın havlusunu altına dikkatlice serip en üst sıraya yerleşti. Ha, geçen hafta sonu Dog'u gördüm. Nasıl? Lena'yı hamile bırakamamış mı hala? O da seni sordu. Seni üzdüğünden endişeleniyor. Atışmışsınız sanırım. Elinin yüzüne akan ter damlaları maskarasının gözlerine batmasına sebep olmuştu. Ha, sorun değil. Yalnızca biraz. Eli üst sıradaki kadına baktı. O başka bir dünyada yaşıyor. Kimsenin ilişki yaşamadığı bir dünyada. Bana karşı biraz eleştirel konuştu. John'un karısıyla ilgili farklı fikirler öne sürdük. Ne olmuş ona? Diğer kadının beni takmayın dediğini duydular. Orada duyulan her şey burada kalır. Kadın gülünce onlar da mecburen gülümsediler. Ellie sesini alçalttı. John'un karısının duygularını ne kadar önemsediğimi sorguladı. Bence işin o kısmını John'un düşünmesi gerek. Evet ama Doug'ı bilirsin. Dünyanın en iyi adamı ödülünü alabilir. Ellie yüzüne düşen saçını itti. Aslında haklı Nicky. Ama onu tanımıyorum ki. Gerçekten var olduğunu bile hissetmiyorum. O yüzden ne hissettiğini neden önemseyim ki? Benim gerçekten ama gerçekten istediğim, beni mutlu edecek tek adama o kadın sahip. Hem onu benim kadar sevdiğini de sanmıyorum. Seviyor mudur sence? Ne istediğini ve neye ihtiyacı olduğunu da benim kadar düşünmüyordur eminim. Yani eğer çok mutlu olsalardı, John benimle birlikte olmazdı, değil mi? Nicky başını iki yana salladı. Bilmiyorum, ablam çocukları olduğunda 6 ay boyunca onlardan başka bir şey görmemişti. John'un en küçük çocuğu 2 yaşına geliyor. Ellie, Nicky'nin omuz siktiğini görmese de hissetmişti. Uzun süreli arkadaşlığın dezavantajlarından biriydi. Hiçbir şeyden kaçmanıza izin vermezlerdi. Nicky, arkaya yaslanıp elini başının altına yerleştirirken, ''Biliyorsun Ellie'' dedi. Ahlaki açıdan bunların hiçbirini önemsemem ben. Ama sen mutlu görünmüyorsun. Ellie yine o savunmacı tavra bürünmüştü. Ben mutluyum dedi. Nicky bir kaşını kaldırdı. Tamam, eğer bir anlamı olacaksa başka biriyle birlikte olduğum zamanlara göre hem daha mutluyum hem de daha mutsuz. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı Somerset. S-O-M-E-R-S-E-T. Margi, M-A-R-G-I-E. Swiss Cottage, S-W-I-S-S-C-O-T-T-A-G-E. Hong Kong, H-O-N-G-K-O-N-G.